Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Malum olduğu üzere İmam Gazali Hazretlerinin Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi isimli eserinden okumalarımız devam ediyor. Beşinci bölüm: Nefsi Yenmek ve Şeytana Karşı Koymak. Aklı başında olan kimsenin nefsin azgın arzularını açlıkla sindirmesi gerekir. Çünkü Allah'ın düşmanını ancak açlık gemleyebilir. Nefsin azgın arzuları, yemek ve içmek şeytanın vasıtalarıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Şeytan insan vücudunda kan damarları yoluyla dolaşır. Binaenaleyh siz onun dolaşım yolunu açlıkla daraltınız." Kıyamet günü insanların Allah'a en yakın olanı, en uzun müddet aç ve susuz kalanıdır. İnsanoğlu hesabına en büyük tehlike kaynağı midenin doyumsuz arzularıdır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın huzur ve istikrar yurdundan çıkartılarak horluk ve yokluk diyarına, dünyaya gönderilmelerinin sebebi budur. Bilindiği gibi bir ağaç meyvesinden yemek, kendilerine Allah tarafından yasaklandığı halde, azgın arzularına yenilerek söz konusu ağacın meyvesinden yediler de çırılçıplak kalıverdiler. Tahkike göre mide aşırı arzuların kaynağıdır. Hikmet ehlinden biri der ki, nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkum olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücut azaları toprağını azgın arzularla sulayanlar, kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar. Yüce Rabbimiz canlıları üç türlü yaratmıştır. Hayvanları azgın isteklerle donatmış, fakat onların yapısına akıl katmamıştır. İnsanoğlunu ise akıl ve arzuları bir arada yapısına katarak yaratmıştır. Buna göre aklını azgın arzularının kontrolüne veren kimse hayvanlardan daha aşağıdır. Bunun tersine azgın arzularını aklının kontrolü altında tutan kimse de meleklerden üstündür. Hikaye: İbrahim Havvas rahimahullah anlatıyor. "Bir gün Likam dağında idim. Bir nar ağacı gördüm. Canım çekti. Ondan bir nar kopararak yardım ekşiymiş. Elimden attım ve yoluma devam ettim. Az ileride birini gördüm. Yere serilmiş ve üzerine arılar üşüşmüştü. Adama selam verince, "Aleyküm selam ya İbrahim" diye cevap verdi. "Beni nereden tanıyorsun?" diye sordum. "Allah'ı tanıyanlara hiçbir şey saklı değildir" karşılığını verdi. Ona, "Anlaşılan Allah ile münasebetin var. Şu arılardan seni kurtarmasını ondan istesene" diye takıldım. Bana şu cevabı verdi: "Ben de senin Allah ile münasebetin olduğunu sanıyordum. Asıl kendin nar düşkünlüğünden seni kurtarmasını istesene. Nar düşkünlüğünün acısını insan ahirette çeker. Oysa arı sokmasının acısı dünyadadır. Öte yandan arı sokması vücudu incittiği halde azgın arzular iğnelerini kalbe batırırlar. Bana ağır fakat faydalı bir ders veren adamı kendi haline bırakarak yoluma devam ettim." Nefsin aşırı arzuları padişahları köle yaptığı gibi sabır da köleleri padişahlığa yükseltir. Hazreti Yusuf aleyhisselam sabrı sayesinde Mısır meliki oldu. Buna karşılık Züleyha, nefsinin azgın arzusu yüzünden Hazreti Yusuf'a karşı duyduğu aşkı gemleyemediği için zavallı, düşkün, yoksul, yaşlı ve gözlerinden mahrum bir duruma düştü. Ebu'l-Hasan Errazi'nin anlattığına göre, ölümünden 2 yıl sonra babasını rüyasında görür. Üzerinde katrandan bir elbise vardır. Ona sorar: "Babacığım, niye seni cehennemliklerin kılığı ile görüyorum?" Babası: "Yavrum, nefsim beni cehenneme sürükledi. Sakın nefsine aldanma" der. Şairin biri bu konuda şöyle der: "Başıma 4 bela sarıldı. Sapıklığım ve iradesizliğim yüzünden düştüm pençelerine. Şeytan, dünya, nefsim ve sonu olmayan arzular. Hepsi de düşmanım. Acaba kurtuluş nasıl? İhtiras ve kuruntuların karanlığında nefsimin beni sonu olmayan arzulara çağırdığını görüyorum. Hatemül Asam der ki, nefsim ayak bağım, ilmim silahım, günahım hayal kırıklığım ve şeytan da düşmanımdır. Nefsimin arzusuna hiçbir zaman uymam der. Ehli marifetten bir zatın şöyle dediği nakledilir. Cihat üç türlüdür. Birincisi kafirlerle savaşmaktır ki bu zahiri cihattır. Ola Allah'ın yücahidûne fî sebîlillâh. Allah yolunda cihat edenler ayeti celilesinde cihadın bu çeşidine işaret edilmiştir. İkinci cihat ilimle ve inandırıcı deliller ile batılın taraftarlarına karşı verilen cihattır. Ve cadilhum billeti hiye ahsen. En iyi usulle onlara karşı koy ayeti kerimesi bu çeşit cihada işaret eder. Üçüncü çeşit cihat, kötülüğü emreden nefse karşı verilen cihattır. Bunun hakkında Allah şöyle buyurur: وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bizim uğrumuzda cihat edenlere yollarımızı gösteririz. Peygamber Efendimiz de bu konuda şöyle buyurur: en faziletli cihat, nefse karşı verilen cihattır. Nitekim sahabiler, kâfirlere karşı verilen bir savaştan dönünce küçük cihattan büyük cihada döndük derlerdi. Nefse, şeytana ve azgın isteklere karşı verilen cihada büyük cihat ismini vermelerinin sebebi şudur. Nefse ve azgın arzulara karşı verilen cihat aralıksızdır. Oysa kâfire karşı ara sıra savaş verilir. Öte yandan cephe savaşçısı düşmanını görür fakat şeytan görünmez. Görünür düşmana karşı cihat vermek, görünmez düşmanla cihat etmekten daha kolaydır. Bir de şeytana karşı savaşırken onun senin nefsinde bir destekçisi vardır. Bu destekçi nefsin azgın arzularıdır. Oysa ki kâfirlerle yapılan savaşta onların senin nefsinde öyle bir yardımcıları yoktur. Bu yüzden şeytana karşı verilen cihat daha çetindir. Yine savaşta kafir öldürürsen zafer ve ganimet elde edersin. Kafir seni öldürürse şehitlik rütbesiyle cennet kazanırsın. Halbuki şeytanı öldüremezsin. Ama eğer o seni öldürecek olursa Allah'ın cezasına çarpılırsın. Tekim derler ki, savaşta atını elinden kaçıran kimse düşmanının eline geçer. Buna karşılık imanını yitiren kimse Allah'ın gazabına uğrar. Böyle bir şeyden Allah'a sığınırız. Diğer yandan kafirlerin eline esir düşen kimsenin elleri boynuna bağlanmaz, ayaklarına pranga vurulmaz, aç ve çıplak bırakılmaz. Oysa Allah'ın öfkesine muhatap olan kimsenin yüzü kara olur, elleri boynuna kelepçelenir, ayakları ateşten prangalara vurulur, yediği ateş, giydiği ateş ve içtiği ateş olur. Altıncı bölüm. Gaflet. Gaflet pişmanlığa yol açar. Gaflet nimetin elden gitmesine sebep olur. Gaflet faydalılığı engeller. Gaflet kıskançlığı azdırır. Gaflet kınanmaya ve nedamete sebep olur. Hikaye edilir ki salihlerden biri rüyasında hocasını görür ve ona "En çok neden pişmansınız?" diye sorar. Hocası da ona "En büyük pişmanlığım gafletimdendir." diye cevap verir. Yine anlatılır ki salihlerden biri Zünnun-u Mısri'yi rüyasında görür ve ona "Allah sana ne yaptı?" diye sorar. Zünnun-u Mısri de beni karşısına dikerek "Seni gidi palavracı, seni gidi yalancı, beni sevdiğini ileri sürdün, sonra da benden gaflete düştün" diye beni azarladı cevabını verdi. Şair bu konuda şöyle der: "Kendin gaflettesin kalbin yanılmada, ömür geçti günahlar olduğu gibi." Anlatıldığına göre salihlerden biri babasını rüyasında görür, ona "Babacığım nasılsın, durumun nasıl?" diye sorar. Babası da "Yavrum, dünyada gafil yaşadık ve gafil olarak öldük diye cevap verir. Zehr-ül Riyaz'da rivayet edildiğine göre Hazreti Yakup ölüm meleği ile dosttu. Bir gün Azrail Hazreti Yakup'u ziyarete gider. Hazreti Yakup ona, "Ya Azrail, görüşmeye mi geldin yoksa canımı almaya mı?" diye sorar. Azrail, "Gelişim ziyaret içindir," cevabını verir. Hazreti Yakup, "Senden bir ricam var," der. Azrail, "Nedir?" der. Hazreti Yakup, "Ölümümün yaklaştığını, canımı almaya hazırlandığını bana önceden bildirmeni istiyorum," der. Azrail, "Hay hay, sana iki veya üç haberci gönderirim," karşılığını verir. Hazreti Yakup'un ömrü dolunca bir gün yine ölüm meleği karşısına dikilir. Hazreti Yakup yine sorar, "Ziyaretçi misin yoksa canımı almaya mı geldin?" Azrail, "Canını almaya geldim," cevabını verir. Hazreti Yakup, "Sen bana daha önce iki veya üç haberci göndereceğini söylemedin mi?" diye sorar. Azrail şu cevabı verir, "Söylediğimi yaparak sana üç haberci gönderdim. Önce siyah iken sonra ağaran saçın, güçlü iken halsizleşen vücudun ve dimdik iken kamburlaşan vücudun. Ey Yakup, işte bunlar benim Adem oğullarına gönderdiğim ön habercilerdir." Şair bu durumu şöyle tasvir eder. "Geçti yıllar, günler, günahlar üremekle. Kendi ölüm habercisi fakat kalp gafil. Dünyadan nasibin aldanmak ve pişmanlık, dünyada kalman ise imkansız ve boş kuruntu." Ebu Ali Eddekkak rahimahullah anlatıyor. "Hasta olan salih bir dostumu ziyaret etmeye vardım. Büyük bir şeyh idi. Etrafını talebeleri çevirmişti, ağlıyordu. İyice yaşlanmıştı. 'Ey şeyh, niye ağlıyorsun? Yoksa dünyaya mı?' diye sordum. 'Asla, kaçırdığım namazlara ağlıyorum,' diye cevap verdi. 'Nasıl olur? Sen namazını kaçırmazdın,' dedim. Bana şu cevabı verdi. 'Şu günüme kadar geldim, ne gafletsiz secdeye vardığım oldu, ne de gafletsiz secdeden başımı kaldırdığım var. İşte şimdi de gaflet içinde ölüyorum.'" Arkasından derin bir nefes çekerek şu şiiri söyledi. "Mezarımdan doğrulacağım günü ve mahşere varacağımı düşündüm. Dört köşelik çukurumdaki ikamet süremi, yapayalnız ve tek başıma nice izzet ve mevkiden sonra, günahımın ve toprağımın tutuklusu olarak onunla baş başa hesaplaşmam üzerinde eni boyu düşündüm. Ve amel defterim verildiği zamanki halimin perişanlığını, fakat ümidim sendedir Rabbim, yaratıcım. Umarım ki ey Allah'ım sen bağışlarsın günahkârı." Uyunul Ahbar adlı eserde Şakik el-Belhi'nin şu sözleri nakledilir. İnsanlar şu üç sözü söylerler ama davranışları sözlerine ters düşer. Birincisi, "Biz Allah'ın kuluyuz," derler fakat başıboş gibi davranırlar. Bu durum sözlerine ters düşer. "Allah bizim rızkımıza kefildir," derler fakat kalpleri yalnız dünya ile ve dünya varlığı biriktirmek ile tatmin olur. Bu davranış da sözlerine ters düşer. "Ölümden kurtuluşumuz yoktur," derler fakat hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ederler. Bu durumun da hiç şüphesiz sözlerine ters düşer. "Ey kardeşim, sen kendine bak. Hangi vücutla Allah'ın huzuruna dikileceksin? Hangi dille ona cevap vereceksin? Her şeyi inceden inceye sana sorduğunda ne cevap vereceksin? Sorulara cevap ve cevaplara doğruluk hazırla. Allah'tan kork, çünkü O iyi kötü bütün davranışlarınızdan haberdardır." Şakik el-Belhi sözlerine devam ederek, "Müminlere Allah'ın emrinden ayrılmamalarını ve gizli açık her durumda onun tek ilah olduğunu bilmelerini öğütledi. Hadis-i şerifte varit olduğu üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Arşın direğinde yazar ki, bana itaat edenin ben de mükafatını veririm. Beni seveni ben de severim. Bana yalvaranın isteğini karşılarım. Benden af dileyenin günahlarını bağışlarım." Aklı başında olan kimse, Allah'a korku içinde ve ibadetini sırf ona yönelterek, onun takdirinden hoşnut olarak, ondan gelen belaya sabırla katlanarak, verdiği nimetlere şükreder ve verdiği ile yetinerek itaat etmesi gerekir. Nitekim Yüce Rabbimiz buyurur ki, benim takdir ettiğimden hoşnut olmayanlar, gönderdiğim belaya sabırla katlanmayanlar, nimetlerime şükretmeyenler ve verdiğimi yeterli bulmayanlar benden başka ilah arasınlar. Biri Hasan el-Basri'ye ibadetten zevk almıyorum der. Hasan el-Basri Hazretleri ona herhalde sen Allah'tan korkmayan birinin yüzüne bakmışsın. Kulluk her şeyden hakkıyla sıyrılarak Allah'a yönelmektir cevabını verir. Başka birisi de aynı konuyu Ebu Yezid el-Bestami'ye açar. İbadetten zevk almıyorum der. Ebu Yezid el-Bestami de ona şöyle cevap verir. Çünkü sen ibadete tapıyorsun. Allah'a ibadet et ki ibadetten lezzet alasın. Anlatıldığına göre adamın biri namaza durur. Fatiha suresini okurken sıra İyyâke na'budu ayetine geldiği zaman gerçekten sırf Allah'a kulluk ettiğini içinden geçirir. O sırada gizli bir ses ona yalan söylüyorsun. Sen insanlara kulluk ediyorsun diye seslenir. Hemen tevbe eder, insanlarla münasebetini keser ve yine namaza durur. Yine sıra İyyâke na'budu ayetine gelince aynı sesi bir kere daha duyar. Yalan söylüyorsun, sen servetine tapıyorsun. Bu azar üzerine bütün varlığını fakirlere dağıtır. Yine namaza durur. Sıra yine İyyâke na'budu, ancak sana kulluk ederiz ayetine geldiği zaman gizli bir ses daha kulağına gelir. Yalan söylüyorsun, sen elbiselerinin kölesisin. Derhal vücudunu örtmek için gerekli olanlarının dışında kalan bütün elbiselerini fakirlere verir ve namaza durur. Sıra bir daha İyyâke na'budu ayetine gelince bu sefer gizli ses kulağına şöyle seslenir. Şimdi doğru söylüyorsun, gerçekten şu anda sen sırf Allah'a kulluk ediyorsun. Revnakul Meranis de der ki, adamın biri heybesini kaybetmiş, kime verdiğini bir türlü hatırlayamıyormuş. Bu düşünce içinde namaza durmuş, namazdayken heybeyi kime verdiğini hatırlamış. Selam verince kölesini çağırmış. Felan oğlu filana git heybemizi geri al demiş. Köle onda olduğunu ne zaman hatırına geldi diye sormuş, adam namazdayken diye cevap vermiş. Bunun üzerine köle ona şöyle demiş. Efendim, demek ki sen Allah'ın rızası peşinde değil, heybenin peşindeymişsin. Adam da sağlam itikadına hürmet ederek köleyi derhal azat etmiş. Bundan dolayı aklı başında olan kimsenin dünyadan gönül sıyırarak sırf Allah'a kulluk etmesi, ilerisini düşünerek ahiret saadetini araması gerekir. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Men kana yuridu harsel ahireti nezid lehu fi harsihi ve men kana yuridu harsed dunya nu'tihi minha ve ma lehu fil ahireti min nasib. Kim ki ahiret gününü, sevabını dilerse onun ürününü arttırırız. Buna karşılık dünya ürününe, elbise, yiyecek, içecek gibi dünya lezzetlerine talip ise ondan payını veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı olmaz. Ahiret sevgisi kalbinden çıkartılır. Böyle olduğu içindir ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberimiz uğruna 40 bin dinar açıktan ve 40 bin dinar gizlice harcamış ve sonunda kendisine hiçbir şey bırakmamıştır. Peygamber Efendimiz kendisi olsun, yakınları olsun dünyadan onun azgın istek ve arzularından yüz çevirmişti. Nitekim Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali ile evlendiği zaman ceyizi de bağlanmış koç derisi bir post ile içine ağaç kabuğu doldurulmuş deri bir yastıktan ibaret. Evet değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızda İmam Gazali Hazretleri'nin Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi isimli eserinden bölümler okuduk. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.